Ayrım 4. Dağdan kopan ateş. Omar Cabezas. Sayfa 45. Sandino ve Kızılderililer. Esas olan bu öğrenci mücadeleleriyle hedeflerimize ulaşıyorduk. Öğrenci hakları olarak talep ettiklerimizi gerçekleştiremiyorduk ama öğrencilere çizgimiz ve eylemlerimiz çevresinde harekete geçiriyorduk. Yavaş yavaş bizim eylemcilerimiz olmaya başlıyorlardı. Tabanda fer önderlerine saygı duyan öğrenciler diyebileceğimiz bir kavram beliriyordu. Biz daha çok çalıştıkça daha fazla öğrenci çalışma hücrelerinde örgütleniyor, sonra gruplara giriyor, buradan da frente hücrelerine geçiyorlardı. Size o zamanki yeraltı örgütünün yapısı hakkında özel bir şey anlatamam çünkü çok fazla bilgi toplayamadım. Ayrıntıları veremem ama tahminim örgüt çok zayıftı. Bildiğim yeraltı için güvenli evler ve arabalar bulmam hakkında emir üstüne emir geliyordu. Leonlu olduğumuz için Elgato Mungia, ben, iki veya üç başka Campanero daha bu işleri yapıyordu. Ferdeki öteki öğrenciler Leon'dan değildi. Öğrenim için başka illerden geliyor, öğrenci odalarında yaşıyorlardı ve arkadaşları yalnızca öteki öğrencilerdi. Yerli olmadıkları için şehir halkıyla araları yoktu. Ama bizim için arabasını kiralayacak veya evini verecek birini bulmak çok daha kolaydı. Komşularınıza, Leon'da tanıdıklarınıza giderdiniz, insanlar da yardımcı olurlardı. Bir defa kutsal haftada, bir başka kutsal hafta, şehri hiçbirimizin, yani Frente'den olan fer önderlerinin terk etmemesi için talimat geldi. Leon'dan çıkmamalı, denize gitmemeliydik fakat Kuhn bürolarında oturup emir beklemeliydik. Çok önemli bir görev vardı. Ve bir grup Campanero'nun ülkeye geldikleri, gondollarının yola çıktığı, neredeyse sınıra, Chinandega'ya filan ulaştıkları bildirildi. Acil olarak evlere gereksinimleri vardı. Emir evleri bulmamızdı. Emir şöyleydi: ev sağlayın, ya özgür vatan ya ölüm. Bunun anlamı mazeret yoktu, ev bulmadan karşılarına çıkmamalıydık. Baskı bize ve yer altındaki Campanero'laraydı. Gondol çoktan yola çıkmıştı. Ya Chinandoga'da ya Honduras sınırındaydı. Yola çıktık, nereye olduğunu bilmeden sokakları dolandık. Bazen beyninizi patlatırsınız, bildiğiniz aklınıza gelen herkese gidersiniz ve sonuç sıfırdır. Birine rastlar mıyız, eski arkadaşı görüp onunla ev bulma şansı yakalar mıyız diye dolanıyorduk. Orospu çocuğu diye düşünüyordum. Nereye gidebilirim, nereye? Oğlum dedim. Elgato Mungia'ya, bekle, bu boktan çıkmanın bir yolu var. Kuhn'dan 6 kapı ötede Bağımsız Liberal Parti PLL'den bir avukat vardı. Eduardo Coronado, işçi kökenli biriydi ve kardeşinin dişçi muayenehanesi de aynı yerdeydi. Eduardo, hemşerim dedim. Bana acilen bir iyilik yapacaksın. Bak, bir eve gereksinmem var. Frente'den bir Campanero yurda geliyor, tamam mı? Eğer güvenli bir eve gereksinmem olduğunu söylesem yanaşmazdı. Managua'ya geçip gidecek, yalnızca bir gece kalacak Campanero için demeniz gerekirdi. Ama herif beni gene de yüz geri etti. Fakat beni yarım blok aşağıda oturan Blandino adlı birinin evine gönderdi. Evde tabutluktu. Konuyu ona açtım. Adamı tanırdım. Kompa dedim. Bir iyiliğine gereksinmem var. Sorun bu herifler yaşlıydı, bense çocuktum. 34 yaşındayım. Bu işler 70-71'deydi. 20-21'inde olmalıydım. Demek istediğim, benim gibi bir çocukla bu tür işlere bulaşmak, onlar için, onların yaşında biri için istediğim şeylere girişmek sorumsuzluktu, tamam mı? Bunlar muhafazakarlarla veya liberallerle eski tertiplere, zevkli sinema koridorlarında, Leon'un büyük mahlikanelerinde tertiplere alışmış yaşlı adamlardı. Bir çocukla işbirliği yapmak, asi öğrenci, adı çıkmış eylemciyle birlikte işe girip evine birini almak zor şeydi. Bana yer olmadığını söyledi. Ama Campanero dedim. Bu fark etmez. Gündüz onu bir tabutun içine koyar, üstüne de başka tabut koyarız. Bütün günü böyle geçirebilir. Campanero'lar çok disiplinlidir. Tamam dedi. Ama biri tabutu satın almak isterse ne olacak? Satılmış olduğunu söylersin dedim. Ama yaşlı herif bu işe girmeyecekti. Bak dedi, size el verecek birini tanıyorum. Gene PLU üyesi Subtiyavalı. Böylece Thomas Perez'i bulmaya gittim. Ne istediğimi anlatınca gerçekten yardım etmek istediğini gördüm ama eve uygun değildi. Göreyim dedim. Kardeş dedi, bunu memnuniyetle yapardım ama evde oda yok. Size gondolla gelenlerin kimler olduğunu da söylemeliyim. Thomas, Modesto, Oscar Turvios, Juan José Quezada, José Dolores Valdivia, René Tejeda, lakabı Tello'ydu. Tam kaymak tabaka, tepedeki adamlarımız. Küba'da bulunan, sanırım Vietnam'a da gitmiş olan bütün grup. Böylece Campanero bana hayır demek zorunda kaldı fakat bunu yapabilecek birini bildiğini söyledi. Garanti edebilirdi, hemen gidip onu bulmalıydık. Ama adam evinde değildi. Subtiava'da cenaze törenine katılmıştı. Mezarlığa gittik. Bakın dedi Perez. Ben sizinle birlikte gidip onunla konuşmayacağım çünkü işi tehlikeye atabilirim. Hayır derse benim Frente'ye dahil olduğumu düşüneceğindendir. Ben de soyulmuş olurum. Ben onu gösteririm, onun dikkatini çeker ve onu bir kenara alırsınız. Gizlice yaşlar kalabalığına karışmaya başladık. Bu o deyip birini gösterdi. Ben de gidip bir grupla konuşan adamın yanında durdum. Omzuna vurdum ve göz kırptım. Onunla konuşmak istediğimi anladı. Arkadaşı değildim ama beni biliyordu. Leon da öyle adım çıkmıştı. Kardeş dedim, çok duyarlı bir konuda seninle konuşmak istiyorum. Elbette diye cevap verdi. Memnuniyetle. Ötekilerin arkasında kaldık. Kardeş dedim, bir kompa geliyor. Gerisi onun bileceği işti. O anda bir veya iki campanero veya bir veya birkaç gece önemli değildi. Önemli olan onun kabul etmesi, bu kararı vermesiydi. Konuyu açtım. O da memnuniyetle campanero elbette dedi. Manlio Berius adlı Subtiavalıydı. Ne rahatlama. Üniversite kulübüne koşturdum. Bok uzaktı, bloklar ötede. Ter boşanarak içeri girdim. Kompaya bir şey buldu mu diye sordum. Sıfır kardeş. İyi ben buldum. Bir ev var. Temiz mi? Hayır kardeş değil ama ev. Nerede? Subtiava'da. Hayret. Hadi gidelim. Böyle. Ama gelmediler. Chinandega'dan adamlar gelmediler ve adam bekleyip kaldı. Gelmeyeceklerini söylemeye gittiğimde sadece iyi dedi. Ne zaman geleceklerini bildirirsen hazır olurum. Karısına, bitişikte yaşayan annesine, kardeşlerine, Managua'dan birkaç arkadaşının geleceğini çoktan söylemişti. Managua'dan genç bir kızla geçen ve evlenmelerini isteyen akrabalarca izlenen bir arkadaşı gelecekti. Gondol geldiğinde bir başka evimiz vardı. Joaquín'e, şimdi Sağlık Bakanı yardımcısı, Joaquín Solis Piura rastlamıştım. Avrupa'dan lisansüstü eğitim yaptığı İsviçre'den yeni dönmüştü. 23 Temmuz 1958 öğrenci katliamında KUL'un başkanıydı. Onu karşıladım. Beni hiç görmemişti ama yeni önderleri gözden geçiriyordu. Benim kim olduğumu biliyordu. Her neyse, ona rastladım ve hemen geldi. Böylece gondol geldiğinde iki evimiz vardı. Ondan sonra da Subtiavalı bizim işbirlikçimiz oldu. Ama gondoldakiler hemen Managua'ya geçiyorlardı. Ben de bu adamla siyasal çalışmalar yapmaya başladım. Kulübesi Subtiava'da tozlu yolun üstündeydi. Dış kesimde bir baryo, Kızılderili baryosu. Subtiava Kızılderileri Leon yokken, hatta İspanyol fethinden önce oradaydılar. Kulübe yalıtılmıştı. En yakın eve 30 metre uzaktaydı. O evdeki adamı da daha sonra üye yazdık. Avlu kocamandı. Koca boş bir arazi gibiydi. Çalışabileceğimizi söyledim. Kardeşine söylerse insanları toplayabilirdik. Frente'nin sözünü etmedim. Üniversite öğrencisi olduğumu, baryoya bilinçlendirme çalışmaları için geldiğimizi söyledim. Ama ev küçük ve rahatsızdı. Çocuk dolup taşıyordu. Karısı durmadan vaho pişirir, gece gündüz vaho yapar, sokakta bunları satardı. Orada çalışamazdık. O da avluyu suladı, kapının yanına da bir tahta kondurduk, tavandan astık, bir kordonla lamba uzattık, sanırım 50 watt vardı. Bir yerlerden bulduğu 5-6, belki 7 tane koyduk. O doğal bir önderdi. Bunlar hazırlayıcı çabalardı, karanlığa ateş etmek gibiydi. Ama göreceğiniz gibi daha sonra önemli meyveler verebilirdi. Böylece adam 5-6 kişi davet etti, tamam mı? 3 defa kadar oraya gittim, komünist manifesto ile başladık. Ben de hepsi kızılderili olan insanlarla arkadaş oldum. Bazıları çiftçiydi, biri taksi şoförü, ötekiler taş ocağı işçisi, balıkçıydı. Bariyolardaki küçük çiftliklerde çalışıyorlardı. Subtiava Leon'un varoşlarındadır. Panoleo ve denize doğru. Ben konuşurken her şeyi gözleriyle aldıklarını görebilirdiniz. Hangi sözlerin beyinlerine gözleriyle yansıtıyorlardı? Ne olacağını kim söyleyebilir? Fakat işte dinliyor, dinliyor, dinliyorlardı. Düşünceler beyinlerinden gözlerine geliyordu ve bakışlarından dünyalarının altüst olduğunu anlıyordum. Başları dönüyordu. Her an inanılmaz sayıda şey keşfediyorlardı. Ama hepsi çok hızlı oluyordu. Bunu da gözlerinde görebiliyordunuz. Heyecanlanmışlardı. Biz de daha çok insanı üye yaptık. Ama ben çok fazla tanınmıştım. Benim buradan uzak durmama karar verdik. Önce orası, daha sonra kullanılabilecek güvenli bir evdi. İkincisi, bazen komşular gelip avluya bakıyorlardı ve orada 5-6 herif lambanın altında oturmuş, elinde kitaplarıyla adı çıkmış bir öğrenci, hepsi küçük sandalyelerde, 3 ayaklı iskemlelerde. Böylece fer veya fer aracılığıyla Frente bu baryoda çalışmak için başkasını görevlendirdi. Sorumlu Ivan Montenegro Baez'di. Şişko adam Montenegro o zamanlar çok daha olgun biriydi. Subtiava'da çalışmalarımız ateş gibi yayıldı fakat çok sessiz ve bilinmeden. Subtiava'da Sandino'nun imgesini sunmaya başladık. Kızılderilerin bir önderi vardır, tarihsel bir kişilik, herkesten çok onların toplumunun temsilcisiydi, Adiyak. Sandino'yu Adyak'ın yeniden dünyaya gelişi olarak sunduk. Sonra Adyak'ı Sandino'nun dirilişi. Ama Sandino'yu komünist manifestonun ışığında. Anladınız mı? Böylece kulübeden kulübeye, kızılderiliden kızılderiliye düşünceler yayıldı. Adyak, Sandino, sınıf mücadelesi öncü FSLN. Yavaş yavaş Subtiava'da tam bir hareket doğdu. Burada sizin her şeyi nasıl iç içe görmenizi istiyorum. Evlenerek veya başka nedenlerle Leon'a taşınan Subtiavalılar aracılığıyla başka baryolara sızmaya başladık. Bu akrabaları üye almaya koyulduk. Öteki baryolardaki Subtiavalılarla ilişkiye ilk böyle girdik. La Providencia, Reparto Vigil'den söz ediyorum. Baryolarla uğraşmak için Fer'in özel olarak örgütlenmesi zamanı geldi. Artık etkimiz yalnız yüksek okullarda değildi, yalnız üniversitede değildik. Fer'in baryolarda gerçek bir varlığı bulunuyordu. Fer'in arkasında daima Frente olduğu için baryolarda çalışma belli bir düzeye gelince Frente, tamam dedi, artık Fer bu konuyu unutabilir. Buradan ötesini Frente'nin yeraltı örgütü götürecek. Bariyolarda çalışmak üzere Frente ile doğrudan ilişkisi olan kadrolar Fer'den aktarıldı. Elektrik, su veya her neye gereksinimleri varsa bu tür işler için komiteler kurulmaya başlandı. Ve elbette bariyolar yavaş yavaş gelişti, yerel önderler çıkmaya başladı. Sonunda çok fazla öğrenciye gerek kalmadı. Yalnızca bir koordinatör. Kitlelerden artan sayıda önderler çıktı ve yeteneklerini geliştirdiler. Değişik baryolardan önderleri birbirleriyle ilişkiye geçirdik. Baryolardaki hareket doğdu. Görülmesi iyi, çok güzel bir şeydi. Baryolarda ateş. Dağlara çıktığımda öldürülebileceğimi biliyordum. Ama bir şey beni derinden etkiliyor ve tatminle dolduruyordu. Bakın, 1974'ten beri dediğim bir şeyi hep tekrarlıyorum. Eğer muhafızlar beni öldürürlerse, ölü yüzümden gülümsememi silmek için yüzümü kurşun yağmuruna tutmak zorunda kalacaklar. Yeminim buydu. Çünkü daha o zamandan muhafızlara çok fazla zarar verdiğimi düşünüyordum. Düşmana, emperyalizme o kadar fazla zarar vermiştim ki onlara yaptığımın karşılığında beni öldürmeleri az kalırdı. Dağa çıktığımda Frente'nin Frente cephe olarak arkamda olduğunu biliyordum. Yalnız gitmiyordum. Saptiyava'yı terk ettiğimde bir kuşak öğrencinin arkamda olduğunu biliyordum. Daha önemlisi, burada alçak gönüllü olmadığım için suçlanabilirim. Benim savaşımın damgasını bir şekilde taşıyan bir öğrenci kuşağı arkamdaydı. Daha sonra tüm yurda yayılan öğrenci hareketi buydu. Çünkü bizim Leon'da üye yaptığımız öğrenciler kendi illerine gittiler ve baryolarındaki çalışmaları başlattılar. FSLN'nin bölgelerdeki yerel yeraltı örgütünün ilk bağlantıları onlardı. Yani dediğim gibi dağlara mutlak güvenle çıktım. Canlı döneceğim için değil, zafer güveniyle. Özellikle Subtiava'nın arkamda olduğunu hissettim. Dağlara çıktığım zaman güç Subtiava'ydı. 1972'de veya 73'te ilk kitle gösterilerimiz oldu. Bundan önce yalnız öğrenci gösterileri vardı. Bariyolardan halk hiç katılmazdı. Bir defa bir gösteri hazırlamıştık. Şimdi ne için olduğunu anımsamıyorum. Fakat iki akımı yan yana getirmişti. Biri üniversiteden, biri Subtiava'dan. Subtiava'da kitleleri harekete geçirecek kapasitemiz vardı. Fakat bu yürüyüşte çoğunluk bariyolarda zaten üye yaptığımız kişiler küçük komitelerdi. Subtiava'daki bütün hareketler gibi bu da etkileyiciydi. Subtiava'dan katedrale uzun bir sokak vardır. Hepimiz katedralin önündeki parkta toplanacaktık. Öğrenciler üniversiteden, Subtiava'lılar Subtiava'dan geleceklerdi. Subtiava'lıların Kızılderili kökenini keşfetmiştik. Bunu bir güç olarak cesaretlendirmiştik. Adiyak'ın eski şeflerinin atadan kalan mücadelesini yorumlamaya çalışmıştık. Onlara nasıl mülksüzleştirildiklerini, aşağılandıklarını anımsatmıştık. Liberallerin ve muhafazakarların onlara nasıl zorbalık edip topraklarından kopardıklarını anlatmıştık. Sandino'nun nasıl Adyak gibi mücadele ettiğini, bugün iktidarı burjuva sınıfının elinde tuttuğunu açıklamıştık. Subtivalar yürümeye başlamadan önce atabalarını çaldılar. Atabal ne biliyor musunuz? Davul, altı bakır veya pirinç büyük davul. Yerel komiteler baryoları dolanıp davullarını çaldı. Barangan, barangan, barangan, barangan. Boğuk, ciddi bir ses, neşeli değil, üzgün de değil, gerilimli ses. Barangan, barangan, barangan, barangan, barangan, barangan. Sağa sola bakmayıp doğru yürüdüler. Barangan, barangan. Halk boşluklardan, dikenli çalılıklardan, evlerinden baktı. Davulların arkasından şarkı söyleyen insanlar geliyordu. Bu akşam 7'de meydanda, bu akşam 7'de meydanda. Halk bunun söyleyenler sandinist olduğundan talimat olduğunu anlıyordu. Meydana yola çıktılar. Kısa bir toparlanmadan sonra Calle Real'e yöneldiler. Şehir meydanına giden ünlü sokaktır Calle Real. Subtiyavalıların başında davullar, arkasında önderler, onların arkasında bütün Kızılderililer. En öndeki lider de cenazede rastladığım adamdı. Magno Berius. Subtiyavalıları yürüyüşte görünce önde davulları barangan barangan barangan barangan, Kızılderililerin taş gibi yüzlerini, kalın düz saçlarını, fazla gülmeyen yüzlerini görürsünüz. Ciddi bir yüz, üzgün değil, acı değil. Fakat belirmeye başlayan bastırılmış öfkeyle ağırbaşlı bir yüz. Davulların vuruluşunda birlik hissedersiniz. Ritim ve yüz, ritim ve adım veya adım, ritim ve yüz birliği. Bu birlikte ne var bilmiyorum ama Kızılderilileri görürsünüz. Kızılderili yüzleriyle yürüyorlar ve slogan atıyorlar. Öğrencilerin külhan bir tonunda değil, öğrenciler bağırıp çağırır. Kafiyeli şeyler söylerler. Kızılderililerin sloganları daha basittir. Bir Kızılderili yolumuz nedir diye bağırır. Hepsi cevap verir. Sandino'nun yolu. Hepsi ciddi, vakarla ileri bakarlar. Saygı uyandırırlar ve bu burjuvaziyi korkuttu. Çünkü Kızılderililer uyanıyordu. Ayaklanan Kızılderililer Sandino'ya dönüyor ve Sandino'yu daha büyük tarihsel derinlikle sömürücü sınıf toplumuna karşı mücadelede öne çıkarıyorlardı. Yani yüzlerce Kızılderili'yi yürüyüşte gördünüz mü? Hepsi ciddi kadın, çocuk, yaşlı, tıknaz, uzun, kaba, güçlü erkekler, bunun yalnızca Subtiyavalı yürüyüşü olmadığını anlardınız. Bütün Latin Amerika'da Bolivyalı, Perulu, Şilili Kızılderililerin, bakır ve kalay madenlerinin ve kauçuk plantasyonlarının Kızılderililerinin yürüyüşüdür bu. O anda yalnız Calle Real'de değil, fakat bütün Latin Amerika'da Antların tarihin geleceğin üstünde kararlı sağlam bir adımla yürüdüklerini hissettim. Yani dağa çıktığımda beni öldürebileceklerini biliyordum. Fakat Kızılderililerin yürüyüşünün, Latin Amerika Kızılderililerinin yürüyüşüne, sömürgeciliğe karşı, emperyalizme karşı, halklarımızın sömürüsüne son verecek veya son vermeye başlayan bir Kızılderili yürüyüşü olduğunu biliyordum. Öyleyse bırakın beni öldürsünler, önemli değil, bir değeri yok, çünkü Saptiyava'nın arkamda olduğunu biliyorum. Saptiyava sürekli bir şenlik ateşiydi, çünkü anımsayın, o zaman ateşi keşfetmiştik. Daha önce söylediklerim arasında daima morali yükseltmek için yeni protesto ve ajitasyon yolları bulduğumuzu söylemiştim. Diyelim bir şey becerdik, ateş yükselirdi. Siyasal ateşten söz etmiyorum. O da yükseliyordu ama doğanın ötesi olan ateşten söz ediyorum. Gösterilerimize mumlarla başlamıştık. Sonra bulduk her öğrenci için çıra meşalesi. Fakat ülkenin yalnız kuzeyinde yetiştiği için bu çıraları bulmak zordu. Mumla her geçişimizde halkın meraklandığını görmüştük. Bir gösteri yaptık, küçük çam dalları yaktık. Halk toplandı, meşaleler dikkatlerini çekmişti. Herkes ortaçağ törenlerini bilir. Birkaç kukuletalı keşiş, kalenin karanlığında yollarını açıyorlar. İşte bariyolar, karanlık sokaklar, iki yandaki sıra evlerin arası da ortaçağ kalesinin koridorları gibiydi. Yüzlerce yüzlerce ışık noktasının, çıra alevinin sokaklarda dolandığını, gölcükleri atlar gibi, çukurları tırmanır gibi, Leo'nun inişli çıkışlı sokaklarında döşeme taşlarını arşınladığını hayal edebiliyor musunuz? Fakat çam bulmanın çok zor olduğunu gördük ve her baryoda ateş yakmanın daha iyi olacağına karar verdik. Karanlıkta yüzümüzü aydınlatan ateşin halkı çektiğini gördüğümüz için çoban ateşleri üstünde anlaştık. Ateş insanları etkiliyor, alevleri seyrediyorlar fakat aynı zamanda da dinliyorlar. Dinliyorlar, gözleri ve zihinleri ateşten sözcüklere, sözcüklerden konuşanın ağzına, ateşten ağza kayıyor. Bu ince oluşumu keşfettik. İyi dedik, bütün sokak köşelerinde şenlik ateşleri yakacağız. Bunu yaptık. Zaten ateş yakmak, kulübelerden eski keresteler bulmak veya bir parça satın almak çok daha kolaydı. Bariyolarda yemek odunla pişer. Onun için daima odun satan bir iki ev vardır. 5 pesoyla 1-2 metre uzunluğunda bir kucak dal alırsınız. Haydi bugün ateşe derdik. Sonra bizim eylemcilerimiz gelirdi. Önceleri üniversiteden 5-10 öğrenci. Yazları çünkü kışın yağardı. Bir galon gaz boşaltır, odunu tutuşturur, karanlık bariyolarda kükreyen ateşler yakardık. Sonra ateşin çevresinde şarkılar söylemeye başlardık. İnsanlar birleşin, insanlar birleşin. Veya belirli bir olay için sloganlar bağırırdık. Örnek olarak, Chico Ramirez ve Efrain Nortalvalton'a özgürlük. O zamanlar Chico Ramirez'e bugün gerilla komandantesi ve Efrain Nortalvanton'a El Salvadorlu bir profesördü. Özgürlük kampanyasının yürütülmesinde ateş işi tam hız almıştı. Bir ateş yakar yakmaz karanlık bariyolarda insanlar hemen ayağa fırlar, kirli yolların yanındaki çalılıklardan atlarlardı. Avlulardan, dik ormanlı tepelerden, ahşap kapılardan, bazen küçük bir kulübenin mülkiyet sınırını çizen dikenli telden atlayıp geliyorlardı. Kapılardan, sokaklardan aşağı geliyorlardı. Olay şuydu. Halk baryonun her deliğinden dökülüyordu. Evlerden, avlulardan, sokaklardan ve köşelerde birikip bizim eylemcilerimizin arkasında güvenli bir mesafede duruyorlardı. Halk toplanıyordu. Onları yakına çağırıyorduk. Önce çocuklar geliyordu. 5-6 yaşında çocuklar. İlk bağırmaya başlayan onlardı. Bizimle birlikte bağırıyorlardı. Sesimizi daha yüksek, koromuzun daha büyük olduğunu görüyorduk. Ama bunun yalnızca çocuklardan olduğunu biliyorduk. Başından beri bu çocukları küçük gördük, önemini anlayamadık. Gerçi evet, biraz dostluk hissettik, yalnız değildik, o kadar yalıtılmış değildik. En azından bu çocuklar bize biraz eşlik ediyorlardı. Çok geçmeden bazı işçiler geldiler. Bir sendikacı, zaten yarı yarıya işin içindeydi. Sendikalar zayıftı. Leo'nun küçük sendikaları, ufak sanatkar grupları veya pazar yerinde tezgahı olan müthiş militan kesimden bir kadın. Veya baryoda yapışıp kalmış bir öğrenci. Birlikte bağırıp çağırmaya başladık. Biraz daha, biraz daha bize katılanlar oldukça başkaları da yaklaştı ve daha fazla insan toplanmaya başladı. Ve halk daima ateşi ve bizi seyrederdi. Konuşmaya başladık. Konuşurken insanların gözünün içine bakmaya çalışırdık. Söylediklerimizi beyinlerine kazımaya çalışır gibi. Ama bu yetmezdi. Halkla ilişki kuracak, onlarla birlikte çalışacak, onları ikna edecek, inandıracak, isyana götürecek bir yapımız yoktu. Ateşle birlikte ilişki kurduğumuz o kısa an içinde ikna edici tüm gücümüzü kullanmaya çalışırdık. Ve daha fazla, daha fazla insan toplandı. Odunlar yandıkça yeni odun getirirdik. Gittikçe daha fazla odun alevlere gidiyordu. Halk dinliyor, dinliyordu. Şenlik ateşlerini tekrar tekrar yaktık. Çok geçmeden yerli insanlardan gaz verenler çıkıyor, küçük odun parçaları dallardan kuleler yapıp ateşten aydınlanmak için yardım etmeye başlıyorlardı. Biz de ateş yakmaya devam ettik. Daha çok insan toplandı, daha çok odun duman oldu, tüttü. Çok geçmeden insanlar ateş odununu hazır etmeye başladılar, evlerinden odun taşıdılar veya eski lastikleri varsa, avluda atılmış odunları varsa onları getirdiler. Ve bizim odunumuz bitip de yaş odunlu ateşi sürdüremedik mi gaz verdiler. İşte şenlik ateşleri bütün baryolarda yakılmaya başlandı. Yavaş yavaş yıkıcılığın simgesi olmaya başladılar. Ateş yıkıcı bir karakter kazandı çünkü bütün muhalifler, Somoza karşıtları, Sandinist taraftarları alevlerin çevresinde birbirlerine kenetlenmeye başladılar. Çoban ateşleri yıkıcılığın simgesiydi, siyasal ajitasyon simgesi, öğrencilerin baryolara getirdiği devrimci düşüncelerin simgesi. Şenlik ateşleri muhafızların düşmanıydı. Muhafızlar ateşten nefret ettiler çünkü halkı bir araya getiriyordu. Ateş kışkırtır, yaklaştırır, birleştirir. Ateş size cesaret verir. Size daha fazla korunmuşluk, güçlülük duygusu verir. Alevler sanki dosttur. Gerçekten şenlik ateşleri büyüyordu. Açık bir meydan okuma, halk muhalefeti durumuna gelmişlerdi. Ateş bir çığlık, siyasal slogandı. Ateşler arttıkça ve kitleler bizim önderlerimizin çevresinde sıralar oluşturdukça tanımlanan bir slogan oldu ve sayıları çoğaldı. Ve şehirde 10, 20, 30, 50, 100 ateş birden yanardı. Fakat en iyisi örgütlenme geliştikçe ve baryolardaki çalışma yayılıp frente buradan ötesini biz yürüteceğiz dediği noktaya gelince artık öğrenciler ateş yakmaz oldular. Halk kendi ateşini yakmaya başladı. Gündüz sömürülür, gece isyan ederdi. Bütün gece çalışır, gece protesto eder, bağırırlardı. Şenlik ateşleri bu bağırışları tüketmez, onlara yaşam verirdi. Yani dağa çıktığımda arkamdaki yalnız Kızılderili yürüyüşü değildi, bir ateş zinciriydi, baryolarda yayılan ateşti. Örgütlenme ve ayaklanmanın zincirinden kopuşuydu. Alevlerdeki halk sonra silahlı halk oldu fakat ateşlerden başlamış bir halk. Dediğim dağlara yalnız gitmedim. Dostlarım bulunduğu duygusuyla gittim. Önce elbette yalnızlık. Söylediğim gibi kendimiz bağırıyorduk. Yalnız çocukların kaynaşması vardı. O anda büyük bir yalnızlık hissetmiştik. Tek dostlarımız ölülerimizin anısıydı. Bu da bize yaşam veriyordu. Halka ulaşmak bize çok şeye mal olmuştu. Sorun örgütsel bağımızın olmamasıydı. Halkla hala siyasal ve ideolojik bağımız yoktu. Çünkü halka ilettiğimiz mesaj tehlike, umut, gariplik ve korku taşıyordu. O zaman bir şey keşfettim. Kişisel siyasal bir keşif demek istiyorum. Isıtılınca su kaynar türünden bir şey değil, dilin tanımlayıcılığını keşfettim. Kendim için dilin nasıl iletişim kurduğunu keşfettim. Halkın yüzüne bakınca kasketleriyle işçileri gördüm. Başlarını hayır veya evet diye sallamıyorlardı. Önlüklü kadınlar gülmüyorlardı fakat esnemiyorlardı da. Ama yüzleri bir biçimde etkilenmemiş, kişiliksizdi. Birçok kez bir yere varamadığımız duygusuna kapıldık. Halk anlamıyordu. Onlara bir şey ifade edemiyorduk. Lanet olsun, bir sopa alıp beyinlerine dediğinizi sokmak istiyordunuz ama yapamazdınız. Başlangıçta iletişimsizlik bir duvardı. Üstelik muhafızlar gelip onlara, bize veya hepimize kötülük edebilirlerdi. Bir defasında konuşurken birkaç küfür kaçırdığımı anımsıyorum. Ha ha ha, bu küfürler insanları güldürdü. Ben de çevreme baktım. Kuşku yok birbirleriyle konuşuyorlar, kıkırdıyorlardı. Fakat benim dediğim bir şey üstüne kıkırdıyorlardı. Onlara ulaştığımı kavradım. Bu önemli çünkü yerinde kullanılan bir küfür, kaba söz, siyasal olarak patlayıcı olabilir diye bende jeton düştü. Bir baryoya gidip mevcut siyasal yapı üstüne ders vermeye başlamak başka, zenginlerin kabarık cüzdanlarıyla Avrupa'da orospulara gittiklerinden söz etmek başka şeydir, tamam mı? Çünkü o zaman insanlar bu görüşte uyuşuyorlar, kendi kimliklerini keşfediyorlar. Çünkü kendi durumlarının bilincine varmadan onlara yardımcı oluyorsunuz. Bu savaş bize yalnızca yüzlerce kurşun, binlerce ateşe, binlerce ölü oğula mal olmadı. Milyonlarca küfür de bunlara karıştı. Öfke, nefret, umut, kararlılığın bilinmesi olan küfürler. Milyonlarca kanlı canlı küfür. Orospu çocuğunun siyasal bir anlamı vardı. Anasını satanında. Bu nedenle tekrar edeceğim. Dağa çıkarken yalnız gitmediğimi biliyordum. Binlerce subdivyanın, Leon baryolarında binlerce işçinin ve binlerce şenlik ateşinin benimle olduğunu biliyordum. Demek istediğim, bütün kitleye yayılan kolektif karşı çıkışla birlikte gittim. Kitlelerin nefret ve düşlerini temsil eden milyonlarca küfürle gittim. Küfürler siyasaldı çünkü halk şöyle şeyler söylüyordu. Fakir halk nereye gidiyor? İktidara, iktidara, zenginler nereye gidiyor? Bok çukuruna, bok çukuruna. Çevre baryolardan yola çıkıp burjuvaziyi kirletmeye başlayan koca bir bok yığınından söz ediyorum. Yani dağlara sonsuz inançla çıktım. Size anlattığım yürüyüşün romantik parıltıları değil. Bu yürüyüşün ardında siyasal deneyim, örgütsel deneyim, mücadele deneyimi. Bu kez sokaklardaki mücadelenin deneyimi. Kitleler harekete geçmişti. Dördüncü ayrımın sonu, sayfa 58.